Ustam ve Ben, Elif Şafak, 20. Ayrım. Kalabalık hafiften hareketlendi. Zannedersem işiteceğim şey evham olurdu. Aranızda huzuru kaçanlar var. Cami vaktinde bitmezse başımız derde girer diyorlar. Müsterih olun, böyle bir şey olmaz. Şayet sultanımız memnun kalmazsa hiçbirinize zeval gelmez, kabahat benimdir. Seninkiyle beraber bizim kellemizin gitmeyeceği ne malum diye sordu birisi yüzünü göstermeden. Başlarını sallamalarına bakılırsa diğerleri de onunla hemfikirdi. Burası çorak bir araziydi vaktiyle dedi Sinan. Bu yapıyı siz yükselttiniz, alın terinizle. Yaz kış durdurak bilmediniz, karınızdan, evladınızdan ziyade birbirinizi gördünüz. Doğru mu? Tasdik eden fısıltılar yayıldı sahaya. Biz göçüp gittikten sonra insanlar gelecek, adlarımızı bilmeyecekler. Fakat bu ulu camiyi görecekler, bizi şükranla yad edecekler. Etseler ne çıkar diye haykırdı biri ta arkalardan. Sinan gene devam etti. Şayet vakitlice bitiremezsek vebali bana, layıkıyla tamamlarsak mükafat hepimizin. Onu bize değil kodamanlara anlat diye bağırdı bir başkası. Cihan kulaklarına inanamadı. Bunca zamandır emirlerini dinleyip hürmet ettikleri adamı bir kalemde harcamaya hazırlardı. Oysa Sinan her zaman işçilerin haklarını savunmuştu. Daha iyi çalışma şartları için padişaha defalarca talepte bulunup uğraşmış, en nihayetinde gündelik yükselmelerini sağlamıştı. Kardeşlerim dedi Sinan, görüyorum ki sizi ikna edemiyorum. Söylediğim her şeyi yazıya döker mühürlerim. Başıma bir hal gelirse sultanımıza takdim edersiniz. Sabır ve itimadınız için bir de bahşiş dağıtacağız. Bu sefer kimse itiraz etmedi. Ne bir laf ne bir sataşma. Böylece Sinan o zarif el yazısıyla Süleymaniye Camii'nde herhangi bir kusurdan sorumlu tek kişinin kendisi olduğunu yazdı. Mektup mühürlendi, gerektiği takdirde çıkarmak üzere kaldırıldı. Ertesi sabah işe gelmeyen olmadı. Bahşişler verildi. Cihan hengameden kendince faydalanmayı bildi. O güne kadar bir türlü para kaynağına ulaşamamıştı. Masrafları ve malzemeleri denetleyen bina emini, Hüseyin Efendi titiz, dürüst adamdı. Cihan ne yaptı ne ettiyse onun bir boşluğunu yakalamayı başarmamıştı. Oysa şimdi esen bahşiş furyasını sandıktan 50 akçe aşırmayı başardı. Bir yanı bu yaptığından memnunken bir yanı Sinan'a fenalık ettiğini düşünüp utandı. Fakat bu miktarı Sinan'dan değil bizzat sultandan aşırdığını söyleyerek yatıştırdı ruhunda kopan fırtınayı. Kaldıkları yerden devam ettiler. Düzinelerce insan yardım için getirildi. Rumeli ve Bursa'da meşgul olmayan ne kadar taş ustası varsa çağrıldı, keza oymacılar, hakkakler, mermerciler, kurşuncular, neccarlar. Tam herkes korkudan elinin ayağının kesileceğini zannederken Sinan atağa geçmişti. Üstlendiği işi bitirmeye kararlıydı. Onun bu hali herkese sirayet etti. Ustalarının gayretlerini gören çıraklar ikimizi çabaladılar. Masraflar arttı. Bittiğinde hazineden tam 54.697.560 akçe çıkmış olacaktı. Bunca telaş ortasında dahi sermimarın düşünmediği tek bir husus yoktu. İlk defa bu camide kullanılan ve kırmızı içeren sır altı İznik çinileri rengarenkti. Kırmızı, mavi, beyaz, firuze. Saray hattatı Hasan Çelebi Celli Cülus yazılarıyla yazdı. Allah Muhammed. Nereye asacaklarına karar versinler diye Sinan'a teslim etti. Muran ocamından kandiller ve aynalı küreler tavanlardan sarkıyordu. Aralarında zevkle boyanmış, püsküllerle süslenmiş, ince ve narin deve kuşu yumurtaları göze çarpıyordu. Fil dişinden yapılmış minyatür camiler, camdan kürelerin içinde asılıydı. Akşam olup da fenerler yakılınca ve aynalar ışığı aksettirince koca cami, güneşi yutmuş gibi parlıyordu ve halılar. Anadolu'da yüzlerce evde her yaştan kadınlar Süleymaniye için dokunmuştu. Teslim tarihi yaklaştıkça uykularından olmuşlardı. Rüyalarında dahi parmakları çalışmaya devam etmişti. Kandil ışığında oturmaktan gözleri bozulmuştu. Cami devasa dört kırmızı sütunla desteklenen merkezi kubbe heybetliydi. Dört minaresi semayı selamlıyordu. İki şerefeli minareler kuzeyde, daha uzun olan üç şerefeli minareler ise güneyde olduğundan, aşağıdan bakınca yapı kartal gibi yükseliyordu. Kat kat setler üzerine inşa edilmiş medrese, kütüphane, hastane, dergah, misafirhane, mutfak, fırın, yemekhane, imarethane ve dükkanlarla çevrelenmişti. Son taşı da yerine koyduklarında artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Şehirde, hükümdarda. Temelinden tamamlanışına kadar dünya daha kasvetli bir yer olmuştu. Padişah ise daha kederli bir adam. Herkes Süleymaniye'yi Tekmil Selahattin camilerini geçmeye ahdetmiş abideyi görmeye geldi. Sefirler, seyyahlar, hatta Şah Tahmasp'ın elçisi. Her ne kadar iki memleket arasında hakiki bir barış sağlanamamış ve alttan alta düşmanlık devam ediyor olsa da. Altın anahtarı elinde tuttu sultan, mimarım bana kıyamet gününe kadar ayakta duracak bir cami yaptı. Mansur dirilip dağları sallayabilir ama bu kubbeye oynatamaz. Böyle diyerek kalabalığa döndü. Aranızda en temiz kalpli kimdir? Kapıyı onun açması münasiptir. Cihan etrafına bakındı, ustasını çekiştiren, aleyhine atıp tutan kemdiller şimdi hiçbir şey olmamış gibi gülümsüyordu. Aramızdan hiçbiri ser mimar kadar layık değil buna dedi sultan. Ardından Sinan'a döndü. Yüzümü kara çıkarmadım, senden pek memnunum. Sinan başını önüne eğdi, gözleri doldu. Anahtarı alıp kapıyı açtı ve padişah geçsin diye kenara çekildi. Divan üyeleri takip ettiler, peşlerinden girebilmek için yarıştı insanlar. İtişip kakışarak. Cihan kalabalığın içinde kendine yol açtı, etrafında imparatorluğun en zengin simaları vardı. Parmaklarında mücevherler ışıldıyordu. Pahalı kumaştan esvaplarının altında para keseleri taşıyorlardı. Sol tarafına bakınca birisiyle sohbet eden şişmanca bir paşa dikkatini çekti. Adamın elindeki tesbihin taşları kıpkırmızı yakuttandı. Bu kadar kıymetli bir tesbihle dua ediyorsa soyulmayı hak ediyor diye düşündü. Tam o esnada arkadakiler sabırsızlıktan itiştirmeye başladılar. Kalabalık öne arkaya dalgalandı. Fırsattan faydalanan Cihan gidip paşaya tosladı. Aman efendi bağışla. Mahcup bir edayla gülümsedi Cihan durumun elinde olmadığını göstermek için. Paşa ters ters baktı ama Cihan'a değil omzunun üstünden arkadakilere. Bir dalgalanma daha oldu. Herkesle beraber önlere savruldular. Paşa kıble kapısından içeri daldı. Bilmiyordu ki bu arada Cihan tesbihini yürütmüştü. Adamla bir daha karşılaşmamak için Cihan kalabalığı zar zor yararak ters istikamete yöneldi. İnsanlar geçti iki tarafından. Bir müddet kenarda bekledi ancak misafirler seyrekleşince camiye sol yan kapıdan girdi. Sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir yazısının altından geçti. Parmaklarının arasında yakutları hissederek kendinden memnun ilerledi. Kaptan Gerrit azmanı tatmin olurdu herhalde. Belki de yakasını bırakırdı artık. O gelene kadar ganimetini emin bir yere saklamalıydı. Gene de içinden bir ses tesbihi satıp Mihrimah'a hediye alabileceğini fısıldadı. Saçlarını tarayacağı fil dirişi bir tarak mesela. İncilerle bezeli. Deli bozuk reis duysa kıyameti koparırdı ama olsun, Mihrimah için değerdi. Bunları kurarak caminin eşiğini açtı, pencerelerden dökülen ışıklar içeriye müthiş bir genişlik ve güzellik veriyordu. Yaprak yeşili, çini mavisi. Kubbeye ağızları aşağıya bakar şekilde küpler yerleştirerek ustası bütün sesleri ve yankıları tek bir merkezde toplamıştı. Cihan kimsenin bunu anlayacağını sanmıyordu ama Sinan adeta kubbeyi cami için değil, camiyi kubbe için dikmişti. Birden durdu, hatırladı. Küçük bir çocukken ağaçların altına yatar, oradan gökyüzüne bakardı. Kendi kendine hep derdi ki, olur da sema düşerse bu ağaçlar onu tutar. O kadar kudretli görünürdü ki dallar aşağıdan bakınca. Defalarca böyle toprağa uzanmıştı ama sadece bir seferinde tuhaf bir ana denk gelmişti. O gün akça pakça topak topaktı bulutlar. Öylesine yakındılar ki neredeyse uzanıp gıdıklayabilirdi. Yukarı bakınca dallardaki yeşilin gök kubbenin maviliğine aktığına tanık oldu. Adeta sıvıydı renkler, hatta bütün cisimler. O an kendini cihan olarak değil, minnacık bir katre olarak değil, kainat olarak gördü. Taşıdığı ismin manasına erdi. Ufacık, önemsiz bir oğlan değil, koskoca ve bitimsiz cihan idi. O kadar fevkalade bir duyguydu ki bu, nefesi kesildi. Göz açıp kapayıncaya kadar sürmüş, daha fazla değil. Ama bunca sene sonra bile hatırlıyordu. Şimdi durmuş Süleymaniye Camii'nin dört devasa kemer ve kare biçimli, dört duvar üzerinde yükselen kubbesini seyrederken, belki bin kez baktığı o lacivert yeri, şimdi yepyeni bir nazarla süzerken, birden o öğleden sonraki gibi hissetti. O gün yaptığı gibi sırt üstü yere uzandı Cihan. Kim bilir kimin dokuduğu bir halının üstüne yatıp kubbeyi seyre daldı. Kollarını, bacaklarını, yüreğini açtı. Kendini akışa bıraktı. Saldı nefesini sonsuzluğa. Bir kez daha ağaçların altındaki o haylaz çocuk oldu. Ne yaptığını sanırsın bre imansız. Camide böyle yatılır mı? Sen nasıl Müslümansın? Tepesine bir yabancı dikilmişti. Cihan hemen doğruldu, kendine çeki düzen verdi. Kubbeyi seyrediyordum dedi. Allah'ın mekanında secde edilir, yerde yatılmaz. Döşek mi yahu bu? Tövbe estağfurullah dedi adam. Kendisini de günaha soktu diye iyice kızdı Cihan'a, söylenerek uzaklaştı. Ağanın büyüsü kaçtı. Evrenle kurduğu o harikulade bağ koptu. Bozuldu Cihan. Neden karışırdı ki insanlar başkalarının ibadetine? Gözlerini kapayıp denediyse de bir daha o sihri yakalayamadı. Camide yalnız kalmıştı, koca evrende bir noktaydı tekrar. Gene de kalkıp gitmedi. Oturmaya, düşünmeye devam etti. Belki de bu alem hummalı bir inşaat sahasıydı. Sinan ve çıraklar bina üstüne bina yapadursun, aynı andaki aynatta tek tek herkesin hikayesini inşa ediyordu. Tanrı da bir nevi mimardı. Kat kat semadan oluşmuş görünmez bir kubbe asılıydı yukarıda. Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Zerdüşti ve daha bilmediği kaç itikat ve hal. Kubbenin altında herkese yer vardı. Göğün yedi katmanı yerin yedi katının üstünde sütunsuz, direksiz yükseliyordu. Bakmasını bilene bu evren mükemmel bir yapıydı. Böylece elinde çalıntı bir tesbih ve kalbinde nereden çıktığını anlamadığı ani ama samimi bir şükran duygusuyla, bütün çelişkileri ve zaaflarıyla Süleymaniye Camii'nin kubbesinin altında durdu. Filbazların en akıllısı, çırakların en oyunbazı. Onunla beraber zamanda durdu, bir süreliğine de olsa. Ve o an ona öyle geldi ki hiç bilmeden, hiç anlamadan ustasının bahsettiği arzın merkezine yaklaşmıştı. Korkunç sesler çıkararak bir aşağı bir yukarı volta atıyordu çota. Daha evvel onu iki kez bu halde görmüştüm ama bu seferki vahimdi. Önceki delilikleri gelip geçmişti, oysa şimdi düzelmediği gibi günden güne beter oluyordu. Herkesi o kadar korkutmuştu ki zincirlemek zorunda kalmıştım. Sabah bir baktım zincirlerini kırmış. Ağaçlara toslamış, duvarlara saldırmış. Kafasının kenarlarından tuhaf bir sıvı sızıyordu damla damla. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmiştim artık. Fil azmıştı, acilen bir eş istiyordu. İstanbul'da dişi fil aramak yaz ortasında kar duasına çıkmak gibi bir şeydi. Nereden bulacaktım, her yere baktım. Aklıma gelene sordum, fil damında yoktu. Elçilerin, paşaların, şahsi bahçelerinde de. Hangi kapıyı çaldıysam yüzüme kapandı. Aslanbaz Olev ve Sibiryalı Taras bile ne yapmak gerektiğini bilemiyordu. Tam kendimi çaresiz hissederken birden hatırladım. Çotayı donmaktan kurtaran şu çingeneler. Bizde de bir fil var dememiş miydi? Fikrimi öteki hayvan terbiyecileriyle paylaştığımda başlarını salladılar. Çingen taifesi yaz bahar dolaşır. Onları nerede bulacaksın? Dört bucağı taraman gerek. Sonunda ustam bana yardım etti. Sadece işten güçten izin vermekle kalmadı. Bir de gümüş akçe ile emrime araba tahsis etti. Ve gülümseyerek, haydi git, filimizi şöyle güzel bir hanım bul, demez mi? Hızla geçtiler Silivri kapıdan, arabacıyla Cihan yan yana oturmuşlardı. Ötede pembeye dönüyordu bulutlar. Harabeler etrafında dolaşarak çingeneleri aradılar, dere tepe gittiler. Sonunda bir vadide eşeklerin çektiği arabaları gördüler. Çalıların üzerine yıkanmış çamaşırlar atılmıştı. Battaniyeler, kıyafetler. Kül rengi manzaranın içinde bir renk cümbüşüydü çingenelerin eşyaları. Arabacı daha fazla yaklaşmaya cesaret edemedi. Romani laletinden korkuyordu. Şimdiye değin çingene kanı taşıyan kimseyle sohbet etmemişti. Arada etmeye niyeti yoktu. Aman dikkatli ol dedi arabacı. Olur da bir şey ikram ederlerse sakın yeme. Ellerinden su bile içme. Hayatın kararır. Merak etmemesini söyleyerek çingenelerin kampına doğru yürümeye başladı Cihan. Pabuçları inceydi. Taşlar tabanlarını acıttı. Bir sürü çocuk buldu karşısında, burunları akan, ayakları çıplak veletler. Bir kadın ikiz bebeklerini emziriyordu. Her memede bir bebe. Cihan'ın baktığını görünce kaşlarını çattı. Utanarak başını çevirdi Filbaz. Çocuklardan birine yaklaştı. Çeribaşı burada mıdır? Velet Cihan'a baktı, dudaklarını yapıştırdı. Kim olduğunu bilmediği bu ziyaretçiye tek kelime söylememeye kararlıydı. Arkadan bir ses geldi. Ne istersin? Boş bulunan Cihan korkuyla sıçradı. Dönüp baktığında iri yarı iki erkeğin ona ters ters baktığını gördü. Şey efendiler, Balaban'ı görmek istemiştim de. Sen nereden bilirsin onu? Bir keresinde hayatımızı kurtarmıştı, soğuk sulardan çıkarmıştı bizi. Sorsanız hatırlar. Az sonra Cihan'ı bir çadıra buyur ettiler. Rengi o kadar parlak ve cırtlak bir maviydi ki saraydaki papağanlar görse ıskanırdı. İçerisi tıka basa eşya doluydu. Öyle ki bir an ne tarafa bakacağını şaşırdı Cihan. Duvarların çoğu çiçek ve hayvan motifli halılarla kaplıydı. Bir tanesinde Hazreti İbrahim'i oğlunun yerine kesmesi için gökten bir koçun indirildiği tasvir edilmişti. Çadırın öbür ucunda ayı postuyla kaplı yüksekçe bir sandalye vardı. Tahtına kurulmuş padişah edasıyla orada oturuyordu uzun boylu, gaga burunlu, keskin bakışlı Balaban. Vay, kim gelmiş? Bizim Hintli dedi onu görünce. Anlat bakalım, hangi rüzgar taşıdı seni buraya? Ocağına düştüm, yardım et. Çotayı hatırlarsın. Birdenbire azdı beyaz fil. Hem de nasıl, zincir bile kâr etmiyor. Her yere saldırıyor. Bize acilen senin dişi fil, sözlerini bitirmeye fırsat bulamamıştı ki Balaban ayağa fırladı. Cihan'ı yakasından tuttuğu gibi kendine doğru çekti. Şimşek hızıyla bir hançer çıkardı kuşağından. Cihan'ın karnına dayadı. Ne diyorsun lan sen? Pezevenk mi sandın bizi? Söyle, burada mı deşeyim bağırsaklarını, dışarıda açık havada mı? Cihan yalvarsın mı, diklensin mi bilemeden öylece kala kaldı bir an. Ter ve telaş içinde. Aman efendi, etme eyleme. Niyetim fena değil, hayvanların iyiliği için. Yoksa benim neyi mi? Balaban elinin tersiyle iteledi onu. Bizim çıkarımız ne bu işten? Eğer senin fil hamile kalırsa iki filin birden olur dedi Cihan. Vallahi büyük kazanç. O zaman ikisi birden hizmet verir. Balaban biraz düşündü, pek etkilenmişe benzemiyor. Başka? Cihan ustasının verdiği akçeyi gösterdi. Çeribaşı bunu almakla beraber tatmin olmamıştı. Daha başka? Cihan baktı sunacak bir şey yok, değişik bir yol izlemeye karar verdi. Belki tehdit etmek işe yarardı. Beyaz fil padişahımızın en sevdiği hayvan. Yardım etmezsen Sultan Süleyman çok kızar. Sultan mı dedin? Tabii ya, sarayın filine de olsa dedi Cihan. Nihayet adamı ikna ettiğinden emin, kendinden memnun. Ulan namussuz, seni gidi şerefsiz diye bağırdı Balaban. Hıncından yerdeki yastığı tekmeledi. Yastık uçtu, duvar halısına tosladı. Hazreti İbrahim'in koçuna çarpıp düştü. Bu mu sultanın cömertliği? Madem bu kadar sever bu mahluku, getire getire bir akçemi getirdin. 20. ayrımın sonu sayfa 191, devamı 21. ayrımda.